Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Sağlıcakla programında bu hafta meme kanserleriyle ilgili bilgilerine başvurmak üzere radyoterapi uzmanı Fevziye İlknur Aytaş hanımefendiyi konuk ediyoruz. Sağlıcakla 22 Şubat Çarşamba günü saat 15.15'te canlı yayınla Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Tekrar bir Sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Yine çok değerli bir konuğum var yanımda. Onunla birlikte sohbet edeceğiz. Size de önceden bilgi verdiğimiz üzere meme kanserleri üzerine konuşacağız. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Baş Asistan Doktor İknur Kayalı hanımefendi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş buldum.
Nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür ediyorum, gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
Biraz rahatlayalım diye size böyle bir muhabbet edelim istedim. Hocam siz ufak bir kendinizi tanıtın. Biz önceden sizi tanıttık ama sizin tanıtmanız daha güzel olur diyorum. Buyurun.
Teşekkür ederim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 91 yılında mezun oldum. Arkasından önce onkoloji hastanesinde çalıştım. Şimdi Numune Hastanesi'nde radyasyon onkolojisi bölümünde baş asistan olarak görev yapıyorum. 2010 yılına kadar her türlü kanser hastalığını tedavi ederken 2010 yılından sonra kliniğimizde yapılan yeni bir düzenleme ile cihazlarımızın yenilenmesiyle şimdi özellikle meme kanseri ve beyin tümörleri üzerine radyoterapi ve uygulamaları yapıyorum.
Evet hocam, memnun olduk. Bizim de bu nazik davetimizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi ben öncelikle şundan başlamak istiyorum. Radyoterapi uzmanı olarak tanıttık sizi. Dinleyenlerimiz muhtemelen herkes biliyordur. Artık malumunuz internet var, herkes oradan bu konular hakkında bilgi alabiliyor. Ama siz teknik olarak bize radyoterapiyi anlatırsanız nasıl anlatırsınız? Radyoterapi nedir? Neden uygulanır? Ve ne tür hastalıklara uygulanır? Kısaca.
Tabii. Radyoterapi ışın tedavisi aslında. Işın demetleri, hüzmeleri kullanılarak kanserli hücreleri yok etme amacı taşıyoruz. Radyoterapinin amacı normal dokuyu maksimumda korurken tümör hücrelerini gene maksimumda ışınlayıp yok etmek. Kanser hastalarına uyguluyoruz. Her tür kansere uyguluyoruz. Şimdi teknoloji çok geliştiği için artık özellikle de bizim kliniğimizde, ben Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyorum. Buradan da hastane yöneticisi Profesör Doktor Nurullah Zengin Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz kendisine.
Evet, çünkü 2010 yılındaki revizyon sayesinde biz şimdi dünyayla eşit tedavi yapıyoruz.
Çok güzel.
İki adet triloji cihazımız var. Özelliği ne? Gerçekten normal doku koruyabiliyoruz artık.
Çok önemli.
Kesinlikle. Çok özür dilerim. Şimdi nasıl veriyoruz radyoterapiyi hastalara? Gene meme kanseri üstünden konuşalım.
Başlayabiliriz, evet.
Meme kanseri tanısı almış, kemoterapilerini almış, yani ilaç tedavisini almış olan hastalarımız, aynı şekilde ameliyat olmuş hastalar geliyor. Eğer meme duruyorsa bu hastanın %100 radyoterapi alması şarttır.
Hocam çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Şimdi meme kanseri önce teşhisinde, ondan önce izlenilen yol nedir? Yani size gelene kadar hastalarımız hangi teşhis yöntemleriyle gelip meme kanseri teşhisi konduktan sonra radyoterapi alınıyor? Ondan kısaca bir bahsedelim. Ondan sonra meme kanserinde radyoterapinin yaptıkları nedir? Olsun. Neler yapıyor? O konuda konuşabiliriz.
Bir kere her kadın... Ay çok özür diliyorum.
Önemli değil.
Her kadın kendisinin doktoru olacak.
Evet.
Eğer kendi kendinizi muayene etmezseniz, istediğiniz sıklıkla doktora gidin, kendiniz kadar yakın olamazsınız. Banyoda böyle hani her pazar günü.
Evet.
Banyoda memenizi dörde ayıracaksınız. Hı-hı. Yukarıya ve yatay olacak şekilde. Ayrıca da meme başı, beşinci bölüm olacak. Hı-hı. Parmak uçlarınızla, elinizin Hı-hı. parmak uçlarıyla evet. memenizi muayene edeceksiniz. Elinize gelen farklı bir yapı var mı? Kitle, ağrı, sızlama, kızarıklık, herhangi bir şey var mı? Sonra gene aynanın karşısına geçip elinizi belinize koyacaksınız ve kendinizi sıkacaksınız. Her iki meme aynı şekilde mi hareket ediyor? Yoksa biri aşağıda mı kalıyor? Hı hı. Sonra öne doğru eğildiğinizde her iki meme aşağıya doğru aynı şekilde mi sarkıyor? Yoksa bir tanesi farklı mı? Veya meme başı farklı bir yere mi bakıyor? Her kadın muhakkak haftada bir en az bunu yapacak. Onun dışında senede bir kere mamografi çektireceksiniz. Bu 35-40 yaşın üstünde mamografi.
Evet.
Onun dışında meme ultrasonu. Evet. Ailenizde varsa, yakın akrabalarınızda yani özellikle annenizde, teyzenizde varsa risk altındasınız. O zaman kontrollerinizi daha sık yaptıracaksınız. Yani
genetik düşünülüyor o zaman.
Kesinlikle. Genetik çalışmalar zaten o kadar aldı yürüdü ki şimdi, iyi ki. Mesela bizim hastanemizde bunlar ücretsiz olarak yapılıyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani. BRCA 1, BRCA 2'lere bakılıyor. Onun dışında ketemler var.
Ketemler. Bu Sağlık Bakanlığı'nın açtığı evet. kurumlar tahmin edersen
evet,
bunlar.
Evet, evet. Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri var. Bunlar ücretsiz. Buraya gidip en az senede bir kere buralarda muayenenizi olup gerekiyorsa mamografinizi, meme ultrasonunuzu yaptırıp bir şey varsa ortaya çıkarmak, bir şey yoksa rahat yaşamak önemli.
Evet.
Diyelim ki tanı kondu. Arkasından ben gene bizim hastanemiz için konuşayım. Bizim hastanemiz bu konuda çok şanslı çünkü biz bir meme grubu oluşturmuş durumdayız.
Evet.
Hastalarımızı tartışıyoruz kendi aramızda. Cerrahımız, medikal onkoloğumuz ve radyasyon onkoloğu, bazen patoloğumuz, görüntüleme, mamogramı yapan kişiler. bir arada konuşuyoruz. Eğer gerekiyorsa önce kemoterapi alıyor hasta. Ameliyattan önce kemoterapi alıyor. Ya da ameliyat oluyor. Patoloji raporuyla beraber kemoterapi oluyor. Bana gelen hasta genellikle ameliyattan önce de almış olsa, sonra da almış olsa kemoterapisini almış ve ameliyatı yapılmış hasta oluyor.
Anladım.
Tanısını almış. Ne yapılması,
ve size gelmiş.
Evet. Ne yapılması gerektiği, yolu çizilmiş hasta olarak geliyor. Şimdi burada dediğim gibi memesi duruyorsa eğer hasta muhakkak radyoterapi alacak demektir. Fakat kendi memesi duruyorsa, yani protezden bahsetmiyorum burada.
Anladım.
Çünkü aynı ameliyat seansında protez de konabiliyor hastalara. Memesi durmuyorsa göğüs duvarı ışınlaması yapabiliyoruz. O zaman da ameliyattan önceki kitlenin boyutu ve lenf bezlerinin tutulup olup olmadığı bizim için önemli oluyor.
Evet.
Ona da gene ben veya işte memeyle ilgilenen kişiler gerekli endikasyonu koyuyorlar.
Evet, bahsettiğiniz üzere programın başında söylediniz ya, hani beyin tümörleri ve meme kanserleri,
evet.
meme
evet.
Hastalarıyla ilgilendiğinizi evet. söylediniz. Ben şunu anladım, yani hastanemizde hepsinden anlıyor, doktorlarımız bu hepsinden anlıyor ama bu konuda daha da branşlaşmak,
evet.
daha iyi anlamak ve daha güzel, daha stabil bir tedavi verebilmek açısından sizin böyle bir kliniğiniz var. Oturup toplanıp meme kanserleri konusunda gerekli işlemler, gerekli çalışmalar yapılıp radyoterapi hastamız alınıyor.
Evet. Şimdi bize geldiği zaman da hasta, biz de bilgisayarlı tomografiyle simülasyon yapıyoruz. Simülasyon demek aynısıymış gibi yapmak demek. Yani tedavide hasta nasıl pozisyon alacaksa aynı şekilde yatırılıyor. Ve tomografisi çekiliyor hastanın.
Evet.
Gene meme için konuşuyorum. Boynundan beline kadar kesitler alınıyor hastanın. Hı-hı. Arkasından ben bunu bilgisayarda gene yukarıya, yani dijital ortamda gönderiliyor. Ben tek tek her organı üstünde çiziyorum. Benim çizmediğim organı çünkü bilgisayar göremiyor. Üç boyutlu hale getiriyorum. Normal dokuları korumak için yapıyoruz bunu.
En önemli şey herhalde radyoterapiyle normal çalışan dokuları korumak.
Kesinlikle. Çünkü kalp işin içinde, akciğer işin içinde, kalpteki damarlar işin içinde, hastanın omuzu işin içinde. Yani bunlar çok kıymetli. Veya lenfatik ışınlama yapıyorsak eğer, yani lenf bezlerinde ışınlıyorsak eğer, tiroid dokusu işin içinde.
Hı hı.
Yutak hemen yanından iniyor. O işin içinde. Onun için bunları tek tek her kesitte muhakkak ortaya çıkarmanız lazım. Ben ortaya çıkarmazsam bilgisayar bunları göremez çünkü. Burada benim Görevlerimden bir tanesi normal dokuları çizmek. Arkasından dönüyorum. Nereye ışın vermek istiyorum ve ne kadar doz vermek istiyorum bunları.
Tespit ediyorsunuz.
Kesinlikle. Bunlara konturlama deniyor. Benim işim bittikten sonra fizik mühendisinin işi başlıyor. Biz çok şanslıyız. Demin bahsettiğim gibi çok ciddi makinalarımız var. Her şey bilgisayar ortamında, dijital olarak gidiyor. Tüm dünyanın kabul ettiği doz sınırlamaları var. Her organ için ayrı olmak üzere. Fizik mühendisi bunlara göre bir planlama yapmak zorunda. Bunu bilgisayar vasıtasıyla yapıyor. Onun için sürebiliyor, zaman alabiliyor. Beğenmiyoruz, tekrar baştan başlıyoruz. Evet. Fizik mühendisiyle toplantı yapıyoruz. Beğenmiyoruz. Sonra arkasından biz doktorlar toplantı yapıyoruz. Bu yapılmış olan hesaplamaları tek tek gözden geçiriyoruz. Onay veriyoruz. Arkasından bunlar gene dijital ortamda büyük makineye gidiyor. Yani triloji var bizde. Trilojiye evet. gidiyor. Orada teknikerin işi başlıyor. Biz IGRT denilen yani imaj guided radyoterapi yapıyoruz. Ne demek bu? Hastalarımız her seferinde radyoterapi cihazına yattığında ilk o hani mış gibi makine,
yani simülatör. Yani ilk pozisyon.
Evet. Aynı pozisyonu almadan ne makine çalışır, ne doktor buna onay verir, ne de tekniker bu şekilde ışınlar.
Hocam bu çok önemli. Burada araya gireceğim. Yani peki. Radyoterapi denince akla sadece işte kanserli hücrenin tespitinden sonra direkt ışın verip bunun tedavi edilmesi değil. Evet. Ben böyle anladım. Tabii ki. Radyoterapi çok önemli bir şey. Planlanması gereken ve süreç gerektiren bir işi evet. ve ekip işi anladığım evet. kadarıyla sizler fizik mühendislerinizle, teknikerlerinizle, evet. Diğer doktor arkadaşlarınızla birlikte evet. toplanıp bunun planlamasını yapıp evet. öyle yapıyoruz. Ve önemli olan da dediğiniz gibi herhalde çalışan yani o sağlam olan organlarımızı korumak Hı-hı. için elimizden gelen her şeyi yapmak.
Tabii
en
ki.
Önemli şey.
Tabii ki.
Halkımız veya bilmeyenlerin belki şöyle ben şunu duydum işte radyoterapi zararlıymış işte yapınca şöyle problemler oluyor problemler sonucunda ben bunları yaşadım diyen eğer hastalarımız varsa artık teknolojinin de bahsettiğiniz üzere geliştiğinden dolayı ilk yatırdığınız pozisyondan sonra yine hastayı aynı pozisyona yatırıp tedavisini verebiliyorsunuz ve çalışan organları da koruyabiliyoruz değil mi? Öyle anladım.
Aynen öyle. Daha önceki tekniklerde bahsettiğiniz durumlar olmuş. Yani bu bahsettiğim ama hani tarihsel.
Evet anladım.
Artık kullanılmayan makineler.
Şu an için.
Evet. Şu sorulur. Hastalarımızdan hep bu soru gelir. Yan etkisi olacak mı? Bulantım kusma evet. bulacak mı? İşte saçım dökülecek mi? Zaten genellikle kemoterapi aldığı için saç dökülmüş hastalar olsa bile. Hayır. Radyoterapi sistemik bir tedavi şekli değildir. Sadece ışın alan bölge etkilenir. Bulantı meme için konuşuyorum gene. Bulantı, kusma, yan etkileri yoktur. Çok nadir.
Radyoterapi de yoktur.
Evet, radyoterapi. Onlar kemoterapinin yan etkileridir. Eğer meme değil de başka organlara kemoradyoterapi veriliyorsa evet o zaman bulantı, kusma olur ama meme için bu yoktur. Yoktur. Çünkü ışın bunu yapmaz.
Evet.
Öyle söyleyeyim. Saç dökülmesi, saçlı deri işin içine girmiyorsa gene meme için konuşursak çok net yapmaz. Ama cilt yan etkileri yapabilir. Bu durumda da hastalarımıza çeşitli medikasyonlar uyguluyoruz hı hı. veya neyi nasıl yapıp yapmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Radyoterapi alırken ışıktan kaçınmaları gerektiğini o bölgenin. Banyo yapmıyorlar, duş yapıyorlar. Sadece ılık su radyoterapi alan yerden akıp gidiyor. Lif veya kese, sabun.
Sert herhangi bir şey kullanılmayacak.
Hiçbir şey sürdürmüyoruz. Hatta ben ellerini sürmelerini istemiyorum. Kaşınmalarını istemiyorum.
Anladım.
Cilt çok kırılgan oluyor çünkü zarar görebiliyor.
Evet. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Meme kanserleri yani risk yaşı veyahut da şu yaştan itibaren görülür diyebileceğimiz bir yaş sınırlaması var mıdır? Yoksa meme kanseri her yaşta görülebilir mi? Bu birinci sorum olsun size. İkinci bir sorum da belki herkesin merak ettiği bir şey. Erkeklerde de meme kanseri var mıdır? Ya yani böyle bir riski taşırlar mı hocam?
Evet, önce yaşla başlayayım. Biz zamanında okurken meme kanseri için yaş söylenirdi. Şu yaştan sonra daha sık denirdi. Evet bir miktar artıyor. Daha doğrusu şöyle doğurganlık çağına gelmiş olan her kadında meme kanseri riski var.
Evet.
Çünkü doğurganlık derken doğum yapmış değil. Vücudu doğum yapmaya hazırlanmış. Yani hormonları hareketlenmiş kadından bahsediyorum. Bu 18 yaşında da var. Ama 18 yaşındaki kadında daha kötü seyrediyor maalesef. Menopozla ilişkisi çok fazla. Menopoz öncesinde olanla olmayan, menopoz sonrasında olan arasında kanserin gidişatı açısından fark görüyoruz. Her yaşta olabiliyor. 85-90 yaşında da hastam oldu. Maalesef 18 yaşında da hastam oldu. Şimdi şöyle bir yanılgı var. Onu düzeltmek istiyorum öncelikle. Evet, meme kanseri hormonla alakalı bir kanser tipi ama hepsi öyle değil. Çünkü meme kanseri dediğimizde çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Şuna inanın. Yani komşunuzun meme kanseriyle sizin meme kanseriniz aynı değildir. Çünkü bizde şöyle bir durum çok söz konusudur. Birisi hasta olduğu zaman ona akıl veren çok olur. İşte komşusu da olmuştur, akrabası da, arkadaşı da olmuştur. Tarihi, onu da şöyle seyretmiştir. Ne olur bunlara kulak asmayın. Onu da kötü seyretmiştir, siz de öyle seyretmeyecektir. Veya işte farklı şeyler yaşanabilir yani. Her meme kanseri hastası kendi şahsına münhasırdır aslında. Onun hormon durumu, onun hücrelerinin çoğalma durumu, onun tedaviye yanıt verme durumu, cildinin rengi bile çok önemli. Bunun, evet, cildinin rengi açık olanlarda daha fazla radyoterapinin etkisi görüyoruz mesela. Veya cildinin rengi koyuysa koyulaşma görüyoruz. Birbirinden hepsi çok farklı.
Yani tek düze değerlendirmemek lazım bu işi. Yani kitabı bilgi olarak, yani şişlik olan herkes meme kanseridir diyemeyiz herhalde, değil mi?
Tabii ki, kesinlikle. Hani ama
bahsettiniz ya işte o da meme kanseridir veyahut da bende böyle oldu, aynısı gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Evet.
Yani benim de memem şişmişti, bak hiçbir şey olmadı. Evet, iyi ki sana olmamış demek lazım orada, o kadar. Ama sizde olabilir, onu açıklığa kavuşturmak lazım. Sorunuza geri dönüyorum, yaşla ilgili, yani her yaşta olabilir. Hiçbir kadın benim artık doğurganlığım bitti, ben meme kanseri olmam, kurtuldum diyemez. Demesin. İkincisi erkeklerde, evet erkeklerde de var. %1, hemen hemen %1 ile %0.5 arasında değişiyor. Yani oldukça az. Görülmeyen cinsiyeti olduğu için seyri biraz daha kötü seyredebiliyor.
Yani bayanlara, kadınlarımıza göre daha...
Evet, kadınlardan daha kötü gidebiliyor. Ve erkeklerin buradaki şanssızlığı, yapılan çalışmaların hepsi kadın meme kanseri üstüne olduğu için, onlara da kadınlara uygulanacak tedaviler uygulanmak zorunda. Çünkü sayı çok az. Bizim böyle bir çalışmamız olmuştu erkek meme kanserleriyle ilgili. Evet. Hem numune hastanesi olarak hem de Atina Üniversitesi ile beraber çalışmalar yapmıştık. Orada geriye dönük araştırdığımızda da hep kadınlarda uygulanan kemoterapilerin erkeklerde uygulandığı, radyoterapinin de gene kadınlara uygulanan şekilde uygulandığı, uygulanmak zorunda olduğu sonucuna varmıştık. Halen daha bu konuda çalışmalar, aslında dünyanın ilgisini çekiyor bu. Erkek meme kanserinde bir değişiklik var mıdır diye. Evet, ama buradan şunu söylemeliyiz ki beyler, siz de eğer memenizde bir kitle görüyorsanız, meme başında bir akıntı görüyorsanız lütfen
hekime başvurun.
Lütfen, evet. Peki. Kendi olmaz demeyin. Herkes her şey olabilir. Masanın her an her tarafında olabilirsiniz.
Yani bunlar çok önemli açıklamalar aslında. En başta da söylediğiniz öncelikle hanımlarımızın kontrol etmesi gereken şeyler çok önemli. Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Yani çok bahsettiğiniz şeyler de anladığım kadarıyla çok zor şeyler değil. Yani çok rahat bir şekilde onlar da bunları uygulayarak bakacaklar. Bu uygulama sonrasında da hekimlerine mutlaka mutlaka başvuracaklar diyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi meme kanserleri son zamanlarda ben ülkemizde çok fazla duymaya başladım. İşte meme kanseri olmuş yakınını veyahut da basından çok fazla var. Önceden de fazla mıydı veya arttı mı? Yoksa teşhiste olan bu teknolojik gelişmeler bunu ortaya mı çıkardı? Bu da çok önemli bence.
Tabii ki. Şimdi hem sayı arttı gerçekten, yüzde arttı. İkincisi, insanlar daha uzun yaşıyorlar. Onun etkisi oldu. Üçüncüsü, artık her yerde ultrason, meme ultrasonu, mamografi yapılabiliyor. Kişiler ulaşabiliyor. Bir de toplu iletişim, medya hem bu konuda çok hassas hem de her yere ulaşabiliyor.
Evet.
Yani benim mememde kitle var, aman canım işte doğum yaptı onun için kitle var demiyor artık kimse. Ha, ben bunu bir yerde duymuştum, görmüştüm, öğrenmiştim. Benim mememde kitle var. O zaman ben şurada bir doktora gideyim. Aile hekimime gideyim. Biliyorsunuz aile hekimi sistemi var çünkü şimdi. Veya işte demin bahsettiğimiz gibi keteme gideyim. Bu ortaya çıkıyor. Bunun dışında patoloji çok ilerledi. Yani bakılıyor ne olduğu ortaya çıkartılıyor artık. Eskisi gibi değil. Gerek boyamalar olsun, immünohisto kimyasal boyamalar olsun, gerek doktorların bilgisi olsun, çağdaş Türkiye'yi, Türkiye inanın sağlık konusunda, tıp konusunda yani yarışır, dünyayla yarışır. Kendini geliştirmek isteyen doktorlar sayesinde yarışır.
Evet. Tabii popülasyonunuz da sizin klinik olarak çok fazla. O yüzden gördüğünüz hasta sayısı olsun, teşhislerde olsun, değişik kanser çeşitlerini görmeniz ve bunun üzerinde çalışmanız sizin için çok faydalıdır. Ya veyahut da gelişmeniz oraya başvuru için de çok önemlidir diyorum. Yani numune hastanesi, radyoterapi kliniği bu konuda iddia ediyoruz bir numara. Bu kadar net konuştuk.
Şimdi bu çok iddialı oldu. Bir numara olmasa bile çok iyi.
Bizim gönlümüzde bir numara hocam. Problem değil. İsteyen istediğini söylesin, istediği gibi düşünsün. O problem bizim gönlümüzde bir numara. Anlattığınız şeyler bizi gururlandırıyor tabii. Yani Türkiye'mizde böyle şeylerin olması ve teşhis ve tedavide teknolojimizin gelişmesi de çok önemli.
Kesinlikle çok haklısınız. Biz çünkü tüm Türkiye'den hasta topluyoruz.
Topluyorsunuz evet.
Her ekonomik seviyede, kültürel seviyede, sosyal seviyede İnsanlarla hastayı her şekilde görüyoruz. Evet.
Bu da doğru. Çok önemli. Şöyle kısa bir ara verelim isterseniz hocam. Hem tabii dinlenelim. Tabii. Sizin istediğiniz parçayı çalalım. Buyurun siz anons edin hatta parçamızı. Biz öncesinde konuşmuştuk sizinle.
Peki ben kendim çok severim. Onun için rica etmiştim aslında. Candan Erçetin'den Gamsız Hayat rica ediyorum.
Ve bütün sağlık çalışanlarına Ankara Numune Hastanesi radyoterapi personeline gelsin efendim.
Evet lütfen teşekkür ederim.
Efendim burası Türkçenin Sesi Radyosu. Sağlıcakla programındasınız. Uzman Doktor İlknur Kayalı Hanımefendi ile meme kanserleri ile ilgili konuşmamız, sohbetimiz devam etmekte. Hocam, radyoterapi öncesi ve sonrası yapılması gereken şeyler nelerdir? Şöyle soralım aslında, meme kanserlerinde radyoterapi öncesi ve sonrası yapılması gereken şeylerdir. Daha doğru bir soru olur.
Tamam, evet, şöyle şimdi. Demin birazcık bahsettik, radyoterapi sırasında hastaların kesinlikle kaynar suyla, işte saunaya girmesi, hamama girmesini kesinlikle istemiyoruz. Onun dışında bizim önermediğimiz herhangi bir kremi kesinlikle ilaca sürmeyecekler. Çünkü doz dağılımını etkileyebiliyor, radyoterapinin doz dağılımını etkileyebiliyor. Bedenlerini sıkan sütyen, iç çamaşırı giymeyecekler. Bası yapıyor, sıkıntı çıkartabiliyor. Ameliyatlı tarafıyla ağır çanta taşımayacak. Omzuna baskı yapmayacak. Mesela bunlar çok önemli. Hı hı. Bunun dışında sonrasında da bunlar devam edecek. Radyoterapi ile alakalı değil ama meme kanseri nedeniyle kolun altındaki lenf bezlerine ameliyatla girişim yapılmış kişiler o taraftan kesinlikle kan vermeyecekler. Manikür yapmayacaklar. Yakmayacaklar veya herhangi bir yaralanma olduğu zaman hemen batikonla silecekler. Çok önemli, çünkü enfeksiyon olursa eğer yayılma riski olabilir. Aslında biraz hayat tarzlarını değiştirecekler. Yani spor yapacaklar. Çok önemli. Böyle yurt dışında yapılmış çalışmalar var. Hayatlarına sporu katmış olan, meme kanseri nedeniyle tedavi görmüş kişilerin, evet, daha uzun yaşadığı ortaya çıkmış.
Ne tür sporlar yapması lazım?
Esas yüzme aslında. Yüzme. Yapılabilirse. Onun dışında sizi, kendinizi iyi hissettirecek, mutlu edecek herhangi bir sporu yapabilirsiniz. Bedeninizin izin verdiği. Yani gidip o kolunuzla ağır dumbbell kaldırmayın tabii ki.
Dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar,
tabii
spor.
Ki, tabii ki. Onun dışında yine yapılan bir çalışma var. Aile hayatının meme kanserinden kurtulmuş kadınların yaşamında gene yaşamı uzattığı bulunmuş.
Evet, çok düzgün, ilginç.
Evet, düzgün bir aile hayatının. Çünkü hani kanser için öfkenin kişinin içinde patlamasıdır denir. Öfkenizi kontrol etmeyi öğreneceksiniz. Şimdi buradan söylemesi çok kolay. Mesela stressiz bir yaşantınız olacak. Kim yapabiliyor bilmiyorum ama böyle söyleniyor. Yediğinize içtiğinize tabii ki dikkat edeceksiniz. Çünkü özellikle hormona bağımlı meme kanserlerinde yağ dokusunun fazla olmuş olması östrojen hormonunun vücutta daha fazla olmasına yol açabilir. Onun için yağsız bir beden rica ediyoruz hastalarımızdan.
En önemli şey diyorsunuz.
Evet, fit olmalı.
Hocam, çok sevdiğim bir abim Malatya'dan, hı hı, Tayyar abim bana bir soru sormuş. Hı hı. Onu da size sormak istiyorum. Tabii. Radyoterapi alan bir kadın diyor, eğer emziriyorsa, hı hı, ne yapması lazım?
O memeyle emziremez zaten. Çünkü radyoterapi fibrozis dediğimiz doku kalınlaşması yapacaktır. Onun için o memeden zaten süt gelmez. Kanalları yok eder. Meme radyoterapisi için konuşuyorum bu,
evet,
arada.
Evet, anladım.
Diğer memeden emzirebilir. Çünkü bu da aslında sizin sorduğunuz sorunun devamı olarak şunu söyleyeyim. Radyoterapi yalnızca ışın alındığı anda etkilidir. Hasta vücudunda onu depo edip sonradan ışımaya neden olmaz. Yani radyoterapi cihazından çıktığı anda hamile, çocuk, yaşlı herkesle beraber olabilir. Çok hayatını önemli. Değiştirmesine gerek yok.
En çok sorulan sorudur herhalde, evet, diye düşünüyorum. Evet. Yani radyoterapi aldım, torunumu görebilir miyim? Yani, evet, yakınlarımın yanında, evet, durabilir miyim? Evet. Onlara bir sakıncası olur mu? Evet. Bir zararı olur mu sorusu. Evet, çok, evet, sorulan sorulardan birisi.
Evet, evet.
Peki mesela basından da duyduğumuz da yani meme kanserinden kurtuldum, onu yendim laflarını, sözlerini çok duyuyoruz.
Evet.
Ya bu ne demektir? Yani bunu yenmek demek kanserin tamamıyla yok olması demek mi? Yoksa hani tekrar nüksedebilir ama tedbirini almak demek mi?
Evet Bilal Bey. Şimdi bütün kanser tedavisinin amacı vücudunuzdaki tüm kanserli hücreleri yok etmek. Yani cerrahi olarak lokal tedavi, bölgesel tedavi yapıyoruz. Kitleyi oradan çıkartıyoruz. Arkasından kemoterapi veriyoruz. Sistemik tedavi yapıyoruz. Eskaza kaçmış, herhangi bir yere gitmiş hücre varsa onu yakıyoruz. Sonra radyoterapi veriyoruz. Organ orada durduğu için veya lokal ileri olduğu için bölgesel olarak, ama gene de kaçmış hücre olabilir. Onun için sonrasında kontrollere gelmek çok önemli. Ben kliniğimde ilk 2 sene içinde hastalarımı 3 ayda bir muhakkak görüyorum. Arkasından 5 seneye kadar 6 ayda bir, 5 seneden sonra da senede bir görüyorum. 10 sene geçse bile, 15 sene geçse bile bir tane o sevmediğimiz, istemediğimiz hücre kaldıysa ve uyuduysa eğer, ki ona dolaşan hücre, dolaşan tümör hücresi deniyor. Çok arsızlar. Herhangi bir yerde tekrardan illa memede çıkması da gerekmiyor çünkü. Maalesef başka bir yerde de ortaya çıkabilir. Onun için muhakkak kontrollerine gelmesi lazım.
Lazım, evet. İknur Hocam, bir canlı telefonumuz var, onu alalım. Tamam. Ondan sonra devam edelim.
Tabii.
Efendim, buyurun. Alo. Alo. Gelmedi ses. Bir problem oldu herhalde. Tekrar arasa dinleyicimizi alırız yayına diye düşünüyorum. Şimdi evet, şunu öğrendik. Ben kanseri yendim. Evet, muhtemelen yenmiştir.
Evet, tabii ki.
Biz buna öyle inanmamız lazım. Ama şunu da kenara atmayacağız. Ne olursa olsun tedbirimizi alacağız. Kontrollerimize devam edeceğiz. Evet. Ne olacağı belli değil. Biraz önce bahsettiğiniz üzere gezen, dolaşan hücre dediniz herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. O bir risk grubudur. Her an o riski taşıyabilir. Ondan dolayı tekrar kanser nüksedebilir dediniz.
Yani burada amaç bir an önce yakalayabilmek. Herhangi bir şey olacaksa da bunu başlangıçta tekrar kontrol altına almak.
Tedbirimizi alacağız, ben onu
kesinlikle
anladım.
Kesinlikle.
Ne olursa
kesinlikle
alacağız. Evet, canlı yayınımız, alalım telefonumuzu. Alo. Buyurun efendim. Kapandı. Her neyse.
Peki.
Yine arayan olursa alırız biz. Hakkınız baki efendim. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. İki oldu ama düştü herhalde. Klasik düştü yayından.
Ayrıca bunu, şunu da söyleyeyim. Oldu da burada ulaşamadınız. Bir sıkıntı yaşadınız. Ankara Numune Hastanesi'nde radyasyon onkolojisi bölümündeyim. Ne zaman isterseniz oraya gelebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Gerek ben, gerek arkadaşlarım, ekibim. Bütün hastane olarak, biz biliyorsunuz devlet hastanesiyiz.
Evet, herkese hizmet veriyoruz.
Herkese hizmet veriyoruz. Evet, oraya ulaşabilirler.
Güzel bir davet oldu. Yani bilgilenmek isteyenler, yine hocamdan faydalanmak isteyenler Ankara Numune Hastanesi radyoterapi bölümüne başvurabilirler.
Kesinlikle.
Şimdi siz kliniksel olarak tabii ki bununla ilgileniyorsunuz. Hastayla bakıyorsunuz ama bir kanser hastasının ruhen de yapması gereken, dikkat etmesi gereken nelerdir? En çok veya ruh durumu kanser hücresini etkiler mi? Bu işi tetikler mi hocam? Böyle şeyler olur mu?
Evet,
muhtemelen
evet.
Siz bununla ilgili de hastalarınıza bilgi veriyorsunuz, söylüyorsunuz. Evet. Bunlardan da bilgileri var.
Şimdi bir bunun bilimsel yönü var. Bilimsel olarak kanıtlanmış ki ruh durumu, yani depresyonda olup olmaması, bağışıklık sistemini etki ediyor. Bağışıklık sistemini etki etmesi ne demek? T hücreleri, T lenfositleri vasıtasıyla tümör yok edilebiliyor. T hücrelerine baskı yapıyor eğer depresyondaysanız. Hı hı. Ve böylece tedaviniz istediğimiz sonuçlara ulaşmıyor. Bunun dışında depresyonda bir hastanın zorla getirilip götürülmesi tedavinin yarım kalma riskini ortaya çıkartıyor. Mutsuz insanlar. Biz kliniğimizde meme grubu olarak, öyle söyleyeyim, muhakkak hastalarımıza tedavinin başında bir psikolojik sorgulama yapıyoruz. Yani depresyon testi muhakkak yapıyoruz. Beck depresyon uyguluyoruz.
Çok önemli.
Evet. Ve short form SF36 muhakkak uyguluyoruz. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çağrı olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ama hiçbir kanser öyle değil, ama meme konuştuğumuz için, meme kanseri tek başına hastanın götürebileceği bir hastalık değil, bir tedavi süreci değil. Muhakkak çevresiyle iletişim halinde olmalı. Çevresinin de bu konuda bilgilenmesi şart. Bunun için aile terapileri de var. Kanser hastası yakınlarına yönelik bu konuda uzmanlaşmış psikologlar var. Evet.
Anladım.
Evet. Çünkü siz geldiği zaman, hastayla karşı karşıya kaldığınız zaman hastaya anlatıyorsunuz, moralini de belki bir miktar düzeltiyorsunuz, ama oradan çıkıp ailesiyle beraber olduğunda kendinizi koyun. Meme kanserisiniz ve aileniz size bu ölecek gibi bakıyor.
Evet.
Yani ne kadar mutlu olabilirsiniz. Veya saçlarınız dökülmüş. Şimdi kanser olmayanlar tarafından veya erkekler tarafından şöyle deniyor. Canım, ne olacak ki, memesi gitmiş işte. Çok da hayati bir organ değil. Gözün, elin mi? Hayır, öyle değil. Aynanın karşısına geçtiğinizde bir kadın olarak saçınızın dökülmüş olması, kemoterapi aldığınız için, cildinizin renginin değişmiş olması, tırnaklarınızın morarmış olması, memeniz duruyorsa memenizin yamulmuş olması veya memenizin olduğu gibi alınmış olması, üstelik de hala daha tedavi alıyor olmanız, üstelik de bunun sonucunun nasıl olacağını bilmiyor olmanız, bir de çevrenizden size o gözle bakılıyor olması hiç kaldırılabilir durumlar değil. Size bir anı anlatabilirim.
Buyurun hocam.
Çok yakından bildiğim bir kişinin anısı. Meme kanseri nedeniyle ameliyat oluyor. Arkasından kemoterapi başlıyor. İkinci kemoterapide saçları dökülüyor. Saçları dökülmesi üzerine gidip kazıtıyor saçlarını. Ve bandana takıp sokağa çıkıyor. Hı hı. Fakat daha yeni döküldüğü için bandana bağlamaya eli alışık değil. Problem evet. Orada. Onun için de başının arkasında belli bir bölüm kel görünüyor. Evet. Kalabalık bir ortamda arkasındaki kadının konuşmasını duyuyor. Aa bak zavallı. Acaba saç kıran mı olmuş? Ay yok yok. Kanser hastası o.
Evet, acı bir şey.
Kadının yapacağı iki şey var. Yorda dönecek, evine gidecek ve bir daha sosyalleşmeyecek. Ya da güçlü davranacak. Evet ben buyum diyecek. Ama ben buyum diyebilmesi için çevreden ona muhakkak destek vermemiz lazım.
Yani biz sağlıklı insanlar olarak kanser hastalarına, meme kanseri demeyelim de genelleyelim bunu. Kanser hastalarına dikkat etmemiz, yani psikolojik ben onları etkilemeyecek sözler sarf etmemiz çok önemli. Yardımcı olacağız. Acıyarak da bakmamamız lazım ama evet. Çok önemli.
Evet. Şimdi gene yaşanmış bir olaydan. Kadıncağız meme kanseri, yanında gelip giden var. Çıktıktan sonra bana dedi ki, ay hocam dedi, ben çok üzülüyorum dedi, işte bu kadın dedi böyle kanser, hani hayat ne kadar sürer gibi şeyler söyledi, konuştu benimle. Aradan 6 ay geçmişti, o kadın yalnız başına geldi. Ne oldu dedim yanında seninle gelen, o dedi karaciğer kanseri oldu ve öldü. Kimin ne olacağı belli değil.
Değil, evet.
Onun için herkes her şey olabilir. Herkes o masanın etrafında olabilir. Farklı yerlerde oturabilir.
Yani hepimiz bir potansiyeliz.
Kesinlikle. Onun için zaten aman kontrol, aman kendinize iyi bakın, kendinizin doktoru olun. Aman hanımlar lütfen ne olur kendinizin doktoru olun. Ne olur vücudunuzun herhangi bir yerinde. Sadece memeyle ilgili konuşmuyorum. Aslında bu herkes ama ben şimdi biraz pozitif ayrımcılık yaptığımın da farkındayım memeci olduğum için. Ne olur vücudunuzun
biz öyle hissediyoruz hocam. Problem yok, siz rahat olun.
Herhangi bir yerinde farklı bir şey görürseniz, bize fakültede şu öğretilmişti. 7 senedir varsa doğumsaldır. 7 aydır varsa iyi huyludur. 7 gündür varsa kötü huylu olabilir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde değişiklik görürseniz, akıntı, renk değişikliği, garip benler, garip çıbanlar, geçmeyen, ne olur doktorunuza gidin. Bir, ikincisi, ağrı varsa kanser yoktur. Böyle bir şey yok. Bu çok yanlış. Lütfen kanser ağrılı olabilir. Memenizdeki kitlede ağrı varsa gene kanser olabilir. Hep olduğu yerde duruyor. Kanser olabilir. Yavaş büyüyen meme kanseridir. Kanser olabilir. Meme başında akıntı var. Süt? Hayır. Kanser olabilir. Kanlı olmasına gerek yok. Siz lütfen bunu öğrenin. Bir şey yoksa problem yok. Hayatınıza devam edersiniz. Bir şey varsa erken teşhis olsun. Erken teşhiste inanın ki sonuç çok üzgüldürücü. Uzun süredir bu işi yaptığım için kanser tedavisi görmüş ve hayatlarına daha iyi şekilde geri dönmüş hastalarım var. Çok fazla var.
Bu çok güzel bir haber hocam. Evet. Bunu söylediniz. Evet. Bizim biraz önce bahsederken ister istemez o anlattığımız şeyden duygusal şeyler yaşayabiliyor insanlar. Eğer bunun geri dönüşü olduğuna inanıyorsanız zaten sonucunda güzel şeyler de yaşanıyor kanser evet. Tedavisinde. Bunlara evet. Da şahit oldunuz yani.
Şu anda kanser tedavisi gören, meme kanseri tedavisi gören kadınlar, kendinize inanın, kendinize güvenin. Bu size bir mesaj. Bedeninize sahip çıkın ve lütfen devam edin. Siz kendiniz için ve bizim için ve dünya için çok önemliydiniz. Eğer siz olmasaydınız bu dünya şimdiki gibi olmazdı. Buna inanın.
Teşekkürler hocam. Şimdi bir soru daha geliyor tabii size. Ki. Kemoterapi alırken bitkisel tedavi sakıncalı olduğu söyleniyor ama radyoterapi esnasında bitkisel veyahut da bitkisel tedavi olabilir mi? Veya öneriyor musunuz böyle bir durumda radyoterapiyle birlikte bitkisel tedavi olur mu?
Radyoterapiyle beraber kemoterapi almıyorsa, gene meme kanseri için konuşuyorum yani. Hayır, önermiyorum. Niye önermiyorum? Çünkü bunlar eczacılık açısından, yani farmakolojik açıdan tam olarak kanıtlanmış değil. Radyoterapi iki şekilde etki eder. Bir direkt olarak etki eder, bir indirekt olarak. İndirekt olarak da oksidasyon üstünden etki eder. Antioksidan içeren gıdalar alındığı zaman, E vitamini, C vitamini gibi alındığı zaman henüz bilmiyoruz ne oluyor. Şimdi
tespit edilmiş bir şey, yani siz bilimsel açıdan, bilimsel olarak ispat edilmeyen hiçbir şeyi kabul etmiyorum diyorsunuz. Kesinlikle ispat edilmesi gerekir bunun. Evet.
Çünkü şöyle düşünün. Çocuğunuza bilmediğiniz bir şey verir misiniz?
Veremezsiniz. Sonucu ne olur onu da bilmiyoruz zaten verdiğimiz zaman.
Ben de hiçbir hastama sonucunu bilmediğim bir şey öneremem.
Önermiyorsunuz. Evet. Çok önemli bu da. Çünkü malumunuz çok yaygın böyle şeyler. Yani bitkisel tedaviler, bitkisel terapiler çok fazla uygulanıyor. Ben de bunları duyuyorum. O yüzden böyle bir soruyu da sormak istedim size. Bu da çok önemli.
Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Her ne kadar konu meme olmakla beraber, bir beyin tümörlü hastamızda beyinde ödem, yani su toplaması, ama şöyle bir su toplaması. Hani çok yol yürürsünüz de bacaklarınız şişer ya, öyle bir su toplaması düşünün. Beyinde ödem var. Bir türlü indiremiyoruz. Arkasından öğrendim ki ısırgan otunu kaynatıp içiyormuş. Halbuki ısırgan otu beyin ödemi yapar. Mesela. Yani bu işte bizim aslında iyi niyetliliğimizden kaynaklanıyor. Çünkü komşusu başka bir tümör nedeniyle ısırgan otu içmiş, iyi gelmiş. Ona da iyi niyetle önermişler ve başlanmış. Ama tabii sonuç istenilen olmayabiliyor. Onun için de ben baştan başlamıyorum.
Kesinlikle. Evet, son 3 dakikamız herhalde. 3 dakikamız kaldı bildiğim kadarıyla. Sizinle sohbet çok keyifliydi hocam.
Karşılıklı.
İlerleyen zamanlarda ben tekrar sizi, bu sefer beyin tümörleriyle ilgili konuşmak isterim sizinle.
Ne zaman?
Ama emin olun verdiğiniz mesajlardan dolayı birçok insan bundan etkilenmiştir ve hoşuna gitmiştir.
Umarım.
Yani ben de anladığım kadarıyla kanser hastalarına her şeyden önce toplum olarak sahip çıkmamız lazım.
Evet.
Onları kucaklamamız lazım.
Evet.
Onların morale ihtiyacı var. Ama hastalarımızın da ne olursa olsun tedavilerini ve tedbirlerini almaya davet ediyoruz.
Kesinlikle.
Buyurun, ben size son olarak sözü bırakayım. Ondan sonra programımızı sonlandıralım.
Şimdi buraya kadar çok bilimsel konuştuk.
Evet.
Son bir şey söylemek istiyorum. Kadınlara diyorum ki, hanımlar, şöyle olduğu zannediliyor. Sağ meme kanseri karşı cinse kızgınlık, sol meme kanseri kendini feda etmek olduğu iddia ediliyor. Lütfen bırakın kızmayı. Ne yapıyorsa yapsın karşı taraf, karşı cins.
Evet.
Ve lütfen kendinizi hiç kimse için feda etmeyin. Hayatta, hayat listenize kendinizi bir numaraya taşıyın ve bir numara olarak kalın. Siz olmazsanız ne uğruna kendinizi feda ettiğiniz çocuğunuz, kocanız, ananız, babanız olur.
Evet.
Ne de siz kızıp da kendinize zarar verdiğinizde karşı taraf bunu anlar da size istediğiniz gibi davranır.
Evet, Doktor İhtar Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bu da güzeldi. Son mesajı tam vurgulayıcı 12'den vurdunuz hocam burada.
Umarım.
Artık bir şey söylemiyorum. Değerli Türkçenin Sesi Radyosu'nda şu anda bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir canlı bağlantımız da oldu ama alamadık. Hayırlısı olsun. Bir dahaki sefere yine o konuğumuzu bekliyoruz. Kusura bakmasın, ondan da özür diliyoruz. Hocama tekrar çok teşekkür ederim. Başka bir programda sizinle birlikte olmak dileğiyle diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.
Türkçenin Sesi.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.